Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, kulaklarını kalplerinin sesine veren değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah zaman içinde, zaman mekan içinde mekan yarattığı gibi, günlerin, ayların, saatlerin hiç hayırsızını, uğursuzunu yaratmayan Cenab-ı Allah, bazı zaman bölümlerini de diğer zaman bölümlerinden daha üstün, daha feyizli, daha bereketli yaratmış. Hatta peygamberleri bile birbirinden üstün, melekleri de birbirinden üstün yaratmış. Allah-u Teala'nın bu yaratılışında binlerce hikmetler var. İşte başka zamanlardan üstün olan zaman bölümlerinden birisi de içinde bulunduğumuz üç aylar bölümü, onların içinde de kandil geceleri. O kandillerin içerisinde acizane kanaatim o ki, en üst seviyede olanı da Kadir gecesidir. Çünkü hakkında bir sure-i celile nazil olmuş, bin aydan daha hayırlı olduğu Cenab-ı Allah tarafından bildirilmiş ve fakat kaç aya denk geldiği de bildirilmemiş. Bin aydan hayırlı ama kaç bin aya denk o da bildirilmemiş. Ondan sonra sıralamaya girse herhalde Miraç kandili girer diye düşünüyorum. Miraç kandilinin de gölgesi malum üzerimize düştü. Gerek üç aylar, gerek kandillerin geneli hakkında son zamanlarda ileri geri sözler söylendiği hepinizce malumdur. Bazıları peygamber zamanında yoktu, Kur'an'da kandil var mı vesaire gibi şeylerle kandillere ve üç aylar bölümünde Müslümanların dini faaliyetlerini artırmalarına karşı çıkarak bunların bid'at, hurafe, reddedilmesi gereken şeyler olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Oysa ki gerek ilahiyat camiası gerek diyanet camiası olarak bizim asli görevimiz insanların yaptığı ibadetleri terk etmelerini tavsiye etmek değil, yapmadıklarını yapmalarını tavsiye etmektir. Daha çok ibadet, daha çok günahtan kaçınma, daha çok takvaya yönelme bizim tavsiye etmemiz gereken asli görevimiz yönüdür. Bunun için ben 3 aylara da kandillere de sahip çıkmak gerektiğini, inkarın kimseye bir şey temin etmeyeceğini, bu gecelerin mübarek geceler olduğunu kabul edip de yatsısını sabahını camide kılsa bir Müslüman, bir başka Müslüman açsa 2 sayfa Kur'an-ı Kerim okusa, bir başka Müslüman haftanın her günü içtiği halde mübarek gecedir diye o gün içkiyi terk etse, bir başkası da mübarek kandildir, terk ediyorum, bir daha ağzıma almıyorum diye alkole tevbe etse, bir başkası da ya bu gecede namazı kıldım, öyleyse bundan sonra 5 vakit kılacağım diye namaza başlasa, bundan kim zarar görür? Bütün Müslümanların da faydasına değil midir? Diğer Müslümanlar da bundan memnuniyet duymaz mı? Öyleyse böyle uydum modaya diye bir kısım şeyleri reddetmenin, yeni bazı şeyler söyleyerek kazip bir şöhret elde etme peşinde koşmanın makul, mantıklı, bize yakışan bir davranış olmadığını takdir edersiniz zaman zaman dile getirmişimdir. Bendenizin programlarını dinleyenler, izleyenler buna şahit olmuştur. Meselenin önemine binaen her kandilde de, her üç aylarda da bunu tekrarlamayı da görev biliyorum. Ve demişimdir ki hatırlayacaksınız. Kandilleri reddetme yerine Mevlid kandilini Efendimiz'i tanıtma kandili olarak değerlendirsek, Regaib kandilini insanların şu anda nelere rağbet ettiğini tespit edip, para, mevki, makam, şehvet, servet gibi şeylere rağbet ettiği, halbuki nelere rağbet etmesi gerektiğini, Allah'ın rızası, peygamberin şefaati, ahireti kazanmaya rağbet etmeleri gerektiğini anlatmaya ayırsak, Miraç kandilini İslam ve astronomik çalışmalar, Kur'an'da ve hadiste astronomiyle ilgili ayetleri, hadisleri insanlara anlatmaya vesile kılsak, Berat gecesini kurtuluşun İslam'da ve Kur'an'da olduğunu anlatmaya tahsis etsek, Kadir gecesini Kur'an'ın indiği ayı 1000 aydan hayırlı kıldığını, 30.000 geceden hayırlı kıldığını insanlara anlatıp, eğer iki dünya muradı istiyorsak, bu Kadir gecesini 1000 aydan hayırlı kılan Kur'an'a tabi olmamız gerekir meselesini, itikadını, inancını anlatmaya vesile kılsak, bence fevkalade değerlendirmiş oluruz. Ve beraberinde de bendeniz bütün kardeşlerime, beni dinleyen cemaatime, siz kardeşlerime bu geceleri birer muhasebe gecesi olarak değerlendirmeyi tavsiye ediyorum. Şu ana kadar ben Allah ve Resulü'nün koyduğu görevlerin ne kadarını yapıyorum, ne kadarını yapamıyorum. Allah ve Resulü'nün yasakladığı günahlardan ne kadarını işliyorum, ne kadarlarından kaçınabiliyorum diye bir muhasebe yapsak ve her kandilde bir ibadete başlayıp bir günahımıza da tevbe etmeye karar versek, 5 senede 25 tane kötülükten kurtulup 25 tane iyiliği de uygulamaya başlamış olacağız diye bir de küçük hesapçık yapmaya çalışıyorum. Efendim, mucizeleri akılla izaha kalkmak zaten baştan usul hatasıdır. Efendim, 1400 sene evvel daha bisiklet bile yokken peygamber nasıl Mekke'den Kudüs'e gider, Kudüs'ten nasıl semalara çıkar, bunu akıl alır mı? Ya senin aklın sınırlı ya kardeşim, yapma bunu. Allah'ın kudreti sonsuz diyoruz. İnsanların sonsuzu kavraması mümkün mü? Sonsuzluk kavramı nedir? Bunu bilebilir miyiz? Onu bilmeyince de işte böceğe nasıl akıl yitiriyor, çiçeğe nasıl renk veriyor, bulutu nasıl hareket ettiriyor, yağmurun tanelerini nasıl ayırıyor diye içinden çıkamayacağımız bazı işlere gireriz. Allah'ın kudreti sonsuzdur ve huve ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir dedi mi mesele kökten hallolur. Maalesef bazı zevat diyeyim ben onlara, çünkü akademik sıfatları da var. Efendim, ben Miraç'ta peygamberin bir yere gittiğine inansam kendimi çöpçü seviyesinde hissederim diye inanmayı bile seviyesizlik olarak takdim eden insanlara maalesef canlı olarak şahit oldum. Koca koca kişiler, efendim Mescid-i Aksa'dan maksat uzak mescit demektir, peygamber Mekke'den Kudüs'e gitmemiştir, Mekke'de uzak bir mescide gitmiştir. Ya Mekke'de uzak bir mescide peygamberin gitmesi niye mucize olsun da Kur'an-ı Kerim'e geçsin? Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa buyursun Allah-u Teala. Mekke'de uzak bir mescide gitmiş. Peygamber gittiği gibi Hazreti Ömer de gidebilir, Hazreti Ebubekir de gidebilir, sahabe-i kiramdan biri de gidebilir, Mekkeli herhangi biri de gidebilir. Bir şeyin Kur'an-ı Kerim'e geçebilmesi için büyük bir olay olması lazım. İşte biz diyoruz ki bildiğimiz Mekke'den bildiğimiz Kudüs'e hareket etmiştir. Mescid-i Aksa bugün de anılan o mekana gitmiştir diyoruz. Oradan da sonra Ufuk-ı Ala dediğimiz öteler ötesine gitmiştir. Biraz sonra o seyahatin güzergahını veya efendim devamını Süleyman Çelebi'den nakletmeye çalışacağım ve bugünün Türkçesine çevirmeye de gayret edeceğim. Ama bendeniz buraya koca bir manşet cümle oturtmak istiyorum. Gel kardeşim, bunu akıl sınırlarıyla izah etmeye kalkma, gücün yetmez, gücümüz yetmez. Bir prensip kabul edelim. Diyelim ki davet eden Allah, davet edilen misafir de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olursa, mekanın da önemi kalmaz, zamanın da önemi kalmaz, öteler yakınlaşır, yakınlar uzaklaşır, her şey fizik dünya alt üst olur, astrofizikler yaya kalır diye inanalım, ondan sonrasının kabulü zaten kolay olacaktır. Efendim, akla şu da gelir. Cenab-ı Allah peygamberimizden evvel Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşmuştu. Peki niye peygamberimizle önce Mekke'den Kudüs'e götürüp Mescid-i Aksa'ya taşıdıktan sonra da semalara, ötelere, uzaya davet ederek konuştu? Tamam, bu soru cevabını öğrenmek için sorulabilir. inkar için sorulmaz. Böyle şey mi olur, öyle bir saçmalık olmaz demeye getirilirse bu insanı küfre götürür ve zarardan zarara sokar. Peki niye yapmıştır diye sorulursa, bak Mekke'den Kudüs'e gelişi mekanda maddenin nakline işarettir. Bir gün gelecek, insanlar herhangi bir şey bir yerden başka yere anında nakledebilecekler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buna dair ikinci misal de var. Belkıs'ın tahtı Hazreti Süleyman'ın yanına göz açıp kapayıncaya kadar getirildi diyor. Yani ilk mekan intikali, mekandan mekana intikal Efendimizin miracında da olmuş değil. Bundan evvel de olmuş bir olayı Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Allah isterse olur, bu kadar basit. İki, dedik ki mekanda maddenin nakline işaret vardı, onun için yaptı. İki, orada konuşabilirdi, Mescid-i Aksa'da konuşabilirdi. Niye ötelere, semalara, uzaya davet etti? Bir gün insanlar uzay yolculuğu yapacak. İlk uzay yolculuğunu benim son peygamberim yapsın, arkasından da ümmetleri gelsin diye bize işaret verdi diye inansak, kime zarar gelir? Bunu dünyaya da anlatmaya çalışsak, neymiş, Avrupalı bize gülermiş. Gülerse gülsün. Haça tapıp da haçtan medat bekleyene ben gülmüyorsam o bana gülme hakkını nerede elde edecek? İşlediği bir günahı 3-5 kuruş verip de papazın affettiğine inanan birisine ben gülmüyorsam o bana nereden gülme hakkını sahip olacak? Hazreti İsa bir insan, bir peygamber, Allah'ın oğlu diyor, öyle inanıyor da ben ona gülmüyorsam o bana gülme hakkını nereden elde edecek? Sonra bir insan kendi dinine inanırken başka din mensuplarının alacağı tavra göre hareket ederse, şöyle inanırsak Budistler kızar, böyle inanırsak Hristiyanlar ayıplar, şöyle inanırsak Yahudiler ayıplar diye kendi dinimizden birçok şeyi koparıp atmak mecburiyetinde kalırız. Bak Yahudiler cumartesi günü hiçbir iş yapmıyor, hiçbir toplantıya girmiyorlar. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? İşte bu çağ, surat çağıdır, zamanı kullanma çağıdır diyen, onları kınayan kimse var mı? Dünyada bir tek şeriat devleti varsa İsrail'dir. Onlar Yahudi şeriatını uyguluyor. Kimseden de çekindiği de yok, utandığı da yok. Efendim aşağılık duygusuna kapıldığı da yoktur. Biz Miraç'a inanırken başkalarının bizi kınamasından korkuyoruz. Hatta ister inanılsın ister inanılmasın, sahih hadis kitabında geliyor ki Peygamberimiz buyurdu ki Miraç'a çıkmadan biraz evvel Kabe'deydim. Cebrail ve bazı melekler geldi, göğsümü yardılar, kalbimi çıkardılar. Altın bir leğen içinde yıkayıp tekrar yerine koydular, kapattılar diyor. Niye böyle yaptı? Ya niye böyle yaptı diye Allah'a haşa hesap sormaya kalkma yerine, bu olayda kalp nakil ameliyatına işaret var. Kalbin damarlarının temizlenmesine işaret var. Çıkarılıp yeniden yerine konabileceğini 1400 sene evvel Cenab-ı Allah peygamberi vasıtasıyla bu mucizeyle bize gösterdi demek kime zarar verir? Hatta Müslümanları daha güçlü kılmaz mı? Oradan dedik ki Mescid-i Aksa'ya gelme maddenin nakli, uzaya çıkma uzay yolculuğu. Geri geldiğinde efendim peygamberimize sordular ki Mescid-i Aksa'ya gittinse kaç kapısı kaç penceresi var? O da dedi ki ben oraya kapı pencere saymaya gitmemiştim, onun için bilmiyorum desem ha demek ki gitmemişsin diyecekler. Tekrar Beytullah'a gittim. Ya Rabbi halim sana malum dedim. Cenab-ı Allah'a sığındım. Cenab-ı Allah Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi, saydım, söyledim diyor. Demek ki naklen ve canlı yayını bir şehirde dururken başka şehirdeki bir cismi, bir camiyi, bir binayı anında seyretme işi 1400 sene evvel Cenab-ı Allah'ın kudretiyle peygamberimize gösterdiği bir mucize ile insanlığın önüne getirilmiş, gündemine konmuş. Bir gün bir şehirde olan şeyi başka yerde, bir kıtada olan olayı başka kıtada seyredebileceksiniz, görebileceksiniz denilmiş. Bunları dile getirmekte haşa zarar şöyle dursun, yeni neslin, çağımız insanlarının İslam'a gelmesi veya mevcut Müslümanların daha çok sarılmasına da vesile olur diye düşünüyorum. Bazıları bu tip izahların fayda yerine zarar getireceğini söylese bile. Netice, Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i birçok hikmete binaen Miraç gecesi davet etmiş. Önce Mekke'den Kudüs'e getirmiş. Oradan öteler ötesine davet etmiş. Ve orada konuşmuş, görüşmüş. Nasıl? Nasılını bilmemize imkan var mı efendim? Nasılını bilmemize imkan var mı? Şimdi elektronik cihazların, cep telefonunun yaptığı bazı meseleleri, bazı işlemleri biz kavrayabiliyor muyuz? Ben Almanya'daki dostumla, Amerika'daki arkadaşımla konuşturuyor, görüştürüyor, suretini de görüyorum. Gördüğüm için inanıyorum ama nasıl o yaptığını bilebiliyor muyum? Nasılını bilemem. Sonra bakın, zamandan ve mekandan münezzeh olarak görüşmüş ve konuşmuştur diyoruz. Ya zamandan mekandan münezzeh ne demek? Mekanı kullanmadan, zamanı kullanmadan görüşmüş demek. Ya mekanı nasıl kullanmadan nasıl görüşülür? İnsan aklına elbette zor gelecek ama ilmi ilerlemeler, bir kısım keşif ve icatlar bazı itikadi konularımızı daha iyi anlatmamıza yardımcı oluyor. Mesela şu anda bendeniz sizin ya evinizde ya aracınızda size hitap ediyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Peki ben sizin arabanızda veya evinizde bir yer işgal ediyor muyum? Mekanı kullanıyor muyum? Yok. Televizyon programlarımız oluyor. Evlere kadar varmış oluyoruz. Evde bir yeri kullanıyor muyuz? Hayır. İşte bak, mekandan münezzeh, mekanı kullanmadan görüşmenin karşılıklı olmasa bile, tek yönlü olsa bile en basit misali, efendim bana yardımcı olun, radyo ve televizyon görüntü ve ses ulaşımıdır. Efendim bu mekandan münezzeh olma, mekanı kullanmadan ondan istifade etme şeyi. Zamandan münezzeh, zamanı kullanmadan ne demek? Bunu biz kavrayamayız. Ama ne olur dikkatinizi istirham edeyim. Zamanın akıl almaz kadar küçük bölümlerini bazı aletlerin kullandığına inanıyoruz. Mesela bir saniyede 2000 devir yapan motorun bir saniyede 2000 kere dönüş yaptığını, saniyenin 2000'de birinde bir kere dönebildiğini bilerek ve anlayarak, bilir kişilere inanarak kabul ediyoruz. Ya saniyenin 2000'de biri ne demek? O sürede bir turu tamamlamak ne demek? Bunları kavrayabiliyor muyuz? Bak, bunlar da zamanı hiç kullanmıyor demiyorum. Zamanın akıl almaz kadar küçük boyutlarını kullanarak bu işler yapılıyorsa, Allah-u Teala da zamanı ve mekanı kullanmadan peygamberine hitap edebilir, peygamberiyle görüşmüştür, konuşmuştur diyoruz. Bu işe sadece aklıyla değil, aşk ve muhabbetle de yaklaşan Süleyman Çelebi Hazretleri, malumunuz bir mevlit yazmış, onu da çeşitli bahirlerle bölüm bölüm süslemiştir. O bahirlerden birisi de, bölümlerden birisi de Miraç Bahri, Miraç bölümüdür. Orada efendim peygamberin yanında mıydı, nereden bildi, ya bunlar basit basit eleştiriler kardeşim. Aşk ve muhabbet aşıka Bağdat sorulmaz demişler. Ha, bunu söyledi diye aynısını kabul eder, kimse mecbur değil, bunu aynısını kabul etmezseniz kafir olursunuz diyen hiçbir hoca da yok. Ama kabulünde de fayda var, zarar yok. Ne demiş Süleyman Çelebi? Söyleşirken Cebrail ile kelam, geldi raf raf önüne verdi selam. Cebrail aleyhisselam geldi, işte biraz evvel işaret ettim ya, kalbimi, göğsümü yardılar, kalbimi çıkardılar, altın leğen içinde yıkayıp tekrar koydular. Orada söyleşirken raf raf geldi, önüne selamı verdi. Beni Cenab-ı Allah gönderdi, bir yolculuğa çıkacağız. Efendim, iki vasıtayla Efendimiz bu yolculuğu yapmıştır. Birisi Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, diğeri de Mescid-i Aksa'dan öteler ötesine, uzaya, semaya. Hemen parantez içi teknik bir bilgi vereyim. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidişini inkar insanı dinden çıkarır. Çünkü açıkça İsra suresinin ilk ayetinde Cenab-ı Allah bunu belirtiyor. Ama Mescid-i Aksa'dan öteler ötesine, uzaya, semaya olan yolculuğun ruhani olduğunu söyleyen olabilir. Dinden de çıkmaz, inkar da etmiş olmaz. çıkmıştır, görüşmüştür ama vücuduyla beraber değil dese bir şey diyemeyiz çünkü bunun kesinliğine dair bir ayet-i kerime yok. Ha, Efendimizin hadis-i şerifleri bizim için en az demeyeyim, ayet seviyesinde, ayetin olmadığı yerde ayet seviyesinde kuvvetlidir. Birinci kat semaya var, çıktım, ikinci kata semaya çıktım, üçüncü kata, dördüncü kata diye Efendimiz haber veriyor. Biz ona da aynen inanıyoruz. Ama bazısı ruhen çıktı diyor, bazısı bedenen diyor. Biz bedenen çıktığına da inanıyoruz. Ruhen çıktı, bedenen çıkmadı diyene de bir şey demiyoruz. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, raf raf önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı o zaman, sidreden gitti ve götürdü hemen. Efendimiz'i şahı cihan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı, sidre-i münteha dediğimiz maddenin son ucuna götürdü. Mahiyetini bilemeyiz. Bir feza oldu o dünde, o demde ruhuma, ne mekan var anda ne arzu sema. Bakın bura bir şeyi anlatırken maddeyi de çiziyor. Maddeyi, fiziği alt üst ediyor. Metafiziğe geçiyor. O anda bir her taraf feza, alt üst, sağ sol diye bir şey kalmadı. Onda mekan da yok, arzu sema da yok. Halbuki zaman mekan da var, arzu sema da var. Daha mekanı dışarıda çıkmış değil. Ama burada diyor ki hani bazen hepimiz şey yaparız ya, şöyle bir haber duydum, aklım başımdan gitti, bir anda dünyam değişti, ne olduğumu bilemedim vesaire. Bazen acı haber duyarız, başımdan aşağı bir kaynar su döküldü deriz. Bazen de tatlı bir haber duyarız, onu duyunca sanki dünyalar benim oldu, üstümden dağlar kalktı. Üstümde dağ mı vardı? Yok. Bu bir manevi halet-i ruhiyenin izahı için kullanılan bir şeydir efendim. İşin lehinde düşünürsek anlamamız kolay olur. Burada arzu sema kalmadı, Efendimizin yolculuğu başladı, büyük olay devam ediyor diye Süleyman Çelebi bizi manevi bir ortama davet ediyor. Kim ne halidir ne mali ol mahal, aklı fikretmez o hali fehm muhal. Ha, onun diyor nasıl olduğunu, nice olduğunu, o mekanın, o mahallin neler olduğunu, uzayın hangi bölümü olduğunu akıl, fikir kavrayamaz, bilemez. Bendeniz size şunu söylesem. Efendim şu anda biz dünyanın kuzey küresinde yaşıyoruz. Bize göre hani kuzey kutbundan ekvatora kadar yaşayanlar başları yukarıda, ayakları dünyada olarak, aşağıda olarak yaşıyor. Peki güney kutbunda yaşayan insanların başları aşağı, ayakları da mı yukarıda? Hayır, güney kutbuna git, orada da semayı yukarıda göreceksin, dünyayı aşağıda göreceksin. Çünkü iş uzay boyutuna çıkınca alt, üst, sağ, sol, yan, ön, arka kavramları yok olur. Irmakta giden bir nesnenin dersiniz ki işte 5 metre ileride, 3 metre geride filan. Okyanusa girdikten sonra 5 metre, 3 metrenin lafları da edilmez. Artık sağ sol ön arkada bir şey kalmaz. Deryalar okyanuslara dönüşmüştür. Orada ölçü, orada ufuk, orada manzara değişmiştir. Ref olup ol şaha 70 bin hicab, nuru tevhid açtı ve Çin'den nikab. Efendimiz'e, peygamberimize 70 bin perde kaldırıldı. Allah'ın varlığı, birliği bak, tevhid yüzünden perdeyi kaldırdı. Her birisinden geçerken ileru, emrolurdu ya Muhammed gelberu. Her bir katmanlardan diyorlar ya şimdi, birinci sema, ikinci sema, üçüncü, yedi kat sema olduğu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Ama bu katlar nerede başlar, nerede biter, insanoğlu şu anda bilemiyor. Kolay bilinecek de bir sınır değildir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtet zara. Yerlerde ne varsa Allah'ın, göklerde ne varsa Allah'ın, yerle gök arasında ne varsa Allah'ın, yerle göğün arası neresi? Bunu bizim tahmin ve tahayyül etmemiz mümkün değil. Toprağın altında ne varsa, dünyanın altında ne varsa hepsi Allah'ın buyuran ayeti kerimeyle ancak bu işin içinden çıkılabilir. Yoksa neresidir, nasıldır diyerek olmaz. Her birisinden geçerken ile ruh emrolurdu. Ya Muhammed gel ve ruh. Ne murad gel Habibim, sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Efendim Allah en büyük, Allahu Ekber, peygambere niye aşık olsun? Ya illa büyük küçüğü sevmez diye bir şey var mı arkadaşlar ya? Büyük dede torununu seviyor ondan küçük olduğu için mi? Ana yavrusunu seviyor ondan küçük olduğu için mi? Buradaki sevgi, muhabbet bir büyük küçüklükle ölçülecek bir şey değil. Ne muradın var ise idem reva, eyleyem bir derde bin türlü deva. Ne isteğin varsa yerine getireyim, bir derde bin türlü deva vereyim. Burada ne diyor Cenab-ı Allah? Ben her şeye kadirim. Allah-u Teala'dan şunu istesem vermez mi acaba, şunu istesem olmaz mı acaba diye tereddüt etme. Şimdi ben dönerek bütün hasta, iflas etmiş, zor durumda kalmış, çocuğuyla problem yaşayan, eşiyle problem yaşayan, kendisini çıkmazda hisseden kardeşlerime dönerek diyorum ki, eğer biz Allah'a güvenmeyi, tevekkülü tam yapabilirsek, bu kolay bir şey değil. Söylemesi kolay, yapması zor. Söyleyenin de yaptığını zannetmeyin, yapabildiğini zannetmeyin. Ama hakikat budur. Hakikat budur. Hakikat budur. Efendim, 5000 metreden giden uçaktan paraşütle atlarsanız, paraşütle açarsanız yere inersiniz. Ama ben atlarsam açabilir miyim, ben çakılır mıyım? O ayrı bir mesele. Ama söylediğim gerçek mi değil mi? Gerçek. Efendim, Cenab-ı Allah da bir derde bin türlü devayı verir. Onun için Müslüman ümitsiz olmaz. Ümitsizlik Müslümana yakışmaz. Şartlar ne olursa olsun ve hu ala kulli şeyin kadir olan bir Allah'a inanmaya devam edelim. Depresyondan da kurtulmaya çalışalım. Problemlerin tesirinden de kurtulmaya çalışalım dedikten sonra, peygamber de madem bin türlü derde bir derde bin türlü deva verirsin, ya Rabbi bana ev ver, bana şunu ver, bana bahçeler ver demedi. Mustafa dedi, ya Rabber Rahim ve hatapuşu, atası çok kerim. Ey hataları örten ve ikramı bol olan Rabbim. Ol zayıf ümmetlerim hali nola, Hazretine nice anlar yol bula. Ben kendimle ilgili bir şey istemiyorum. Ümmetlerim çok zayıf. Günaha meylediyorlar. Nefislerine ve dünyaya meylediyorlar. Onların hali nice olacak? Cenab-ı Allah buyurdu, gam yeme kim ya Muhammed, olma melul. Her ne kim diledin oldu kabul. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi anlara kıldım nasip. Cennetine nasıl yol bulacaklar diye merak ediyordum. Ben cennetimi senin ümmetin olabilene verdim. Geriye ne kalıyor? Biz peygambere ümmet olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Neticede ümmetlik beratını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Mesele burada kalıyor. Allah-u Teala Hazreti Muhammed'e ümmet olana cenneti vereceğini vaat etmiş. Ey Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Cennet nedir? Benim yanımda bir avuç toprak. Sen ona mı göz diktin? Halbuki ve rizvanallah, Allah'ın rızası bütün nimetlerin en üstündedir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışana zaten cennet kendiliğinden gelir. Ve rizvanun minallahi ekber. Cennette bir de Allah'ın rızası vardır ki o bütün cennet nimetlerinden daha da büyüktür buyurmuş. Sen bir avuç toprak istiyorsun. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Bak, la ilahe illallah'ın yanına Muhammedur Resulullah yazdım. Eşhedü en la ilahe illallah'ın yanına ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazdım. Ben adımı senin adınla beraber yazdım. Bu sana yetmez mi? Hem dedi kim ya Muhammed, ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni. Cenab-ı Allah ile konuşmaya doyulmaz, görüşmeye doyulmaz Ama her işin bir zamanı var, bir programı var. Avdet edip davet et kullarımı, sen dön dünyaya ve kullarımı bana davet et. Ta gelü ben göreler didarımı. Onlar senin söylediklerini yapsınlar, cennette onlar da beni görsünler. Yüzümü, cemalimi, Cenab-ı Allah'ın tecellisini zamandan mekandan münezzeh görmek isteyen Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye yapışsın. Sen ki mirac eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Bir yolculuktan dönünce hediyesiz dönülmez. Öyleyse sen geldin benden niyaz ettin ve cenneti ümmetime ver dedin. Ben de onlara namaz görevini veriyorum. Günde 5 vakit huzuruma çıkarlarsa cennette de cemalimi göreceklerdir. Demek ki bir işi isteyen o işin faturasına katlanacaktır. Namazsız olmaz. Efendimiz de ne buyurdu namazı anlattıktan sonra? Namaz dinin direğidir. Kim onu kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim onu yıkarsa dinin direğini yıkmış olur dedi. Tarfetül ayn içre ol fahri cihan, ümmühanın evine geldi hemen. Göz açıp kapayıncaya kadar Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 7 kat semadan ümmühanın evine geldi. Yani Mekke'ye döndü. Demek ki zaman ve mekanın önemi yok. Biraz evvel onu anlatmaya çalıştık. Allah katında zaman diye bir şey yok. Her ne vakı oldu ise serteser, cümlesin ashabına verdiği haber. Ne yaşadıysa baştan başa ashabına bunları haber verdi. Biliyorsunuz, işitmişsinizdir. Müşrikler hemen koştu Hazreti Ebu Bekir'e. Senin peygamber diye inandığın Muhammed aleyhissalatü vesselam saçmalamaya başladı. Bu gece Kudüs'e, Kudüs'ten de öteler ötesine gidip geldiğini söylüyor. Bu ne saçma bir haber deyince Hazreti Ebu Bekir dedi ki o söylüyor mu? Evet, o söylüyorsa doğrudur dedi. Ve sıddık sıfatına sahip oldu. Bu kolay bir iş değildir ve çok büyük bir makamdır. Anlatınca sahabisine, bazıları inkar etti, küfrünü artırdı, dinden çıktı. Bazıları itikadına sarıldı ve daha yukarı çıktılar. İşte Hazreti Ebu Bekir'in sıddık olduğu gibi. Dediler ey kıbleyi İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzün. Efendim peygamberimize sahabe-i kiram dedi ki miracın mübarek olsun. Efendim kıble-i İslam-ı din dedi Süleyman Çelebi. Peygamber kıble midir? Halbuki kıble Kabe'dir. Ya kardeşim, ne olur işi madde planına çekmeyin, basit plana, kabuğa çekmeyin. Bu işin ruhu nedir? Sünnet-i seniyye, milletin yönünü dönmesi gereken yerdir. Asli kıblemiz peygamberin sünneti, Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Nitekim Kabe denen binaya dönüşümüzün sebebi de fevelli ve çeke şadral mescidil haram ayetidir. Yoksa o taşlarda bir keramet olduğundan değildir. Biz kamuğumuz kullarız, sen şahsın. Biz hepimiz sıradan insanlarız, sen bizim padişahımızsın. Gönlümüz içinde ruşen mahsın. Gönlümüzün güneşi de ayı da sensin. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Biz daha oldu mu olmadı mı tartışmasına niye girelim? Sana ümmet olmak bize şeref olarak yetmez mi? Sana hizmet edebilmek bize şeref olarak yetmez mi? Biz şimdi Efendimiz ahirete irtihal etti, nasıl hizmet edeceğiz? Efendim elimizden geliyorsa umrelere giderek, elimizden geliyorsa onun sünnetini icra edip fakir fukaraya yardım ederek, elimizden geliyorsa insanları Allah yoluna, peygamber yoluna davet ederek ona hizmet edeceğiz. O da bizi gittiği cennete Allah'ın izni inayetiyle davet ettiği şekilde ulaşmamıza zaten yolları çizmiş, haritaları çizmiş. Biz de varıp onunla inşallah buluşacağız. Cenab-ı Allah hepinizi Kevser Irmağı yanında, etrafında Efendimizle buluşanlar zümresine dahil eylesin diyor. Miracınızın mübarek olmasını niyaz ediyor. Saygılar sunuyorum efendim. Allah'a emanet olun.